Ayrım 45, sayfa 445. Amcam Toby dünyanın en basit yöntemini uygulamaktaydı. Bu herhangi bir şehir kuşatılır kuşatılmaz kuşatılacağı haberi alınmışsa önceden şehrin planı çıkarmak ve bu planı çayır ölçeğinde büyüttükten sonra bir yumak iplik ve toprağa çakılan küçük kazıklar aracılığıyla bütün istihkamı çeşitli açı ve dış açılı siperler olarak kağıttan toprak zemine aktarmaktı. Ardından siperlerin derinliğini ve eğimini, sahra şevinin meylini ve muhtelif seyirdim yollarının, siperlerin vesaire kesin yüksekliklerini belirlemek üzere mevkiin istihkamlarla birlikte kesitini alıp onbaşıyı derhal işe koşarak tatlı tatlı işi sürdürdü. Toprağın dokusu, yapılan işin doğası ve hepsinin ötesinde geçmişte yaptıkları üzere onbaşıyla sabahtan akşama sohbet etme lütfunda da bulunan amcam Toby'nin yumuşak başlılığı emeğin şanına şan katardı. Mevki bu şekilde düzenlenip savunma için gerekli konuma getirildiğinde kuşatılır ve amcam Toby ile onbaşı ilk paralellerini çalıştırmaya başlarlardı. Lütfen ilk paralelin gerçek mevki ile arasındaki uzaklığın en azından 300 toys. Bakınız ikinci kitap birinci bölüm not 11. Olması gerektiğini, oysa benim bunun için bir inçlik yer bile bırakmadığımı söyleyerek hikayeme limon sıkmayın. Zira amcam Toby çayırlıktaki istihkamlarını genişletmek için mutfak bahçesine kadar taşma özgürlüğünü kullanıp birinci ve ikinci paralellerini genellikle lahanalarıyla karnabaharları arasına kurardı. Bunun uygunluğu ve uygunsuzluğu amcam Toby ile onbaşının seferlerinin hikayesine sıra geldiğinde enine boyuna tartışılacaktır. Yazmakta olduğum, ileride ele alacağım bu bölümün yalnızca bir taslağıdır ve yanılmıyorsam 3 sayfa içinde bitecektir. Amcamın seferlerinin kendisi birkaç cilt tutar, dolayısıyla bunları bir zamanlar niyetlendiğim gibi eserimin ana gövdesine katmak, böyle önemsiz bir çalışmada belli bir konuya gereğinden fazla ağırlık vermek olurdu. Ayrı yayınlansalar çok iyi olur. Bunu düşüneceğiz. Bu arada siz aşağıdaki taslağı okuya durun. 22. bölüm. Şehir istihkamlarıyla birlikte tamamlandığında amcam Toby ile onbaşı ilk paralellerini çalıştırmaya başlar. Rastgele ya da gelişigüzel değil, müttefiklerin başlattıkları noktalardan ve mesafelerden yaklaşma ve hücumlarını amcam Toby'nin günlük gazetelerden okuduğu haberlere göre düzenleyerek, bütün kuşatma boyunca adım adım müttefiklerle birlikte ilerlerlerdi. Marlboro Dük'ü ele geçirdiği düşman topraklarında geçici olarak mevzilendiğinde amcam Toby de mevzilenirdi. Bir tabyanın cephesi topa tutulup yıkıldığında ya da bir savunma çöktüğünde onbaşı kazmasını alıp aynısını yapardı ve böylece yavaş yavaş ilerleyip istihkamlar teker teker ele geçirilir, sonunda şehre hakim olunurdu. Başkalarını mutlu görmekten zevk alan biri için Marlboro Dük'ünün istihkamın ana gövdesinde işe yarar bir gedik açtığı bir sabahın ertesinde amcam Toby ile arkasında dikilen Trim'in gürgen ağaçlarından çitin gerisinde durup nasıl büyük bir heyecanla hücuma geçtiklerini seyretmekten daha keyifli bir şey olamazdı. Birinin elinde gazette, The London Gazette, hükümet tarafından yayımlanmakta ve devlet memuriyetleriyle askeri görevlere tayin edilenlerin adlarının yanı sıra askeri harekat konusunda bilgi vermekteydi. Diğerinin omzunda yazılanları uygulamaya hazır bir kürek. Surlara doğru yürüyüşe geçerken amcam Toby'nin yüzünde ne kadar içten bir zafer ifadesi olurdu. Onbaşının başında durup o çalışırken gezdiği kazara bir inç geniş ya da bir inç dar yapmasın diye paragrafı 10 kez yüksek sesle okurken gözlerinde ne de yoğun bir zevk dolaşırdı. Ama ateşkes borusu çalındığı zaman amcam onbaşının yardımıyla oraya çıkıp onbaşı elinde surlara dikeceği bayrakla onu izlediğinde yer, gök, deniz. Yahu bu hitaplara ne gerek var? Islak ya da kuru, dört unsuru bir araya getirseniz böylesine baş döndürücü bir seçme tabur oluşturamazdınız. Yıllar süren bu mutluluk, rüzgar bir hafta ya da 10 gün boyunca batıdan esip de Flanders postasını geciktirip onları azap içinde bıraktığı zamanlar dışında hiç kesintiye uğramadı. Ama söz konusu azap da mutluluklarını engellemiyordu. Amcam Toby ile Trim'in yıllardır yürüttükleri bu iş, her yıl ve bazen de her ay, kah birinin kah ötekinin aklına gelen icatlarla operasyonlara yeni süslemeler ya da benzemeler eklenmesi, yapılanlara her zaman taze zevk kaynakları sağlardı. Birinci yıldaki sefer, baştan sona naklettiğim sade ve basit yöntemle gerçekleştirildi. İkinci yıl, Toby, amcam, Liege ve Ruremond'u, her iki kuşatmada da 1702'de cereyan etmiştir. Ele geçirdiğinden 4 güzel çekme köprünün maliyetini karşılayabileceğini düşündü. Bunlardan ikisini eserimin önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak tasvir ettim. Aynı yılın ikinci yarısında bir çift demir parmaklıklı kapı ekledi. Bunlar sonradan daha koruyucu olan orgilerle, demir kuşaklarla takviye edilmiş uzun kalın keresteler. Bunlar kale kapılarının üzerlerine kalın halatlarla tek tek asılır ve ani bir saldırı sırasında yere düşürülerek giriş engellenirdi. Dönüştürülürdü. Aynı yılın kış aylarında da amcam Toby her Noel'de kendine almayı adet edindiği yeni bir kat elbiseden vazgeçerek onun yerine çayırlığın köşesine güzel bir nöbetçi kulübesi yaptırdı. Kulübeyle Sahra Şevi'nin ayağı arasında onbaşıyla dolaşarak savaş üzerine istişare edebilecekleri küçük bir gezinti alanı oluşturdu. Nöbetçi kulübesi yağmur yağarsa diyeydi. Bir sonraki baharda amcam Toby savaş meydanını tüm ihtişamıyla algılayabilsin diye bütün bunlar 3 kat badanalandı. Babam sık sık Yorick'e bütün evrende kardeşi Toby'den başka herhangi bir ölümlü böyle bir şey yapsaydı, dünya onu 14. Louis'nin savaşın başından beri ama özellikle de tam o yıl savaş alanını ele geçirirken sergilediği azametli yürüyüşü ince ince alaya alan biri olarak görürdü derdi. Ne var ki diye eklerdi babam, benim kardeşim bir sineği bile incitmeyecek kadar ince ruhludur. Biz devam edelim. 23. bölüm. Her ne kadar birinci yıl yapılan seferde şehir sözcüğü sık sık geçse de o zamanlar poligonun içinde şehir falan yoktu. Ancak köprülerin ve nöbetçi kulübesinin boyandığı baharı izleyen yaz aylarında, yani amcam Toby'nin seferlerinin 3. yılında eklendi. Amcamın o yıl Ambergi, Bonu ve Rimbergi ve Huy ve Limborg'u, bütün bu zaferler 1702 yılında gerçekleşmiştir. Bir ardına alması üzerine onbaşının aklına ortada tek bir şehir yokken bu kadar şehri almaktan söz etmenin çok saçma olduğu geldi ve amcam Toby'ye iç poligona bütün şehirlerin yerini tutacak ince kerestelerden küçük bir şehir modeli yapmayı önerdi. Amcam Toby bu projenin yararını derhal anladı. Fikri onayladı ve projeye kendi icadıymış gibi övünebileceği kadar önemli 2 koşul ekledi. Bunlardan birincisi, modelin temsil etmesi ve muhtemel şehirlerin tarzında yapılmasıydı. Gent ve Bruges gibi Brabant ve Flanders'daki şehirlere benzemeliydi. Demir parmaklıklı pencereleri, saçaklı damları vesaire vesaire olmalıydı. Öteki koşulsa, evlerin onbaşının önerdiği gibi blok halinde değil, ayrı ayrı yapılmasıydı. Böylece evler sökülüp takılarak ve uygun yerlere konarak istenen şehrin planına uydurulabilecekti. Modelin yapılmasına hemen başlandı. Marangoz işini yaparken amcam Toby ile onbaşı sık sık bakışarak defalarca birbirlerini kutladılar. İşte ertesi yaz tamamlandı. Yapılan şehir mükemmel bir Proteus'tu. Çeşitli biçimlerde görünme gücüne sahip ikincil bir deniz tanrısı. London'di. Trebaht'tı, Sandvliet'ti, Drusen'di, Hagenuy'du, daha sonra da Ostend, Menin, Aad ve Derdermund oldu. 1704-1706 yılları arasında başarılı savaşlar verilen çeşitli yerler. Sodom ve Gomorra'dan beri hiçbir şehir, kesinlikle amcam Toby'nin şehri kadar farklı şeyleri temsil etmemiştir. Dördüncü yıl kilisesiz bir şehrin aptalca göründüğünü düşünen amcam Toby, modeline kulesi de olan çok güzel bir kilise ekledi. Trim kiliseye çan koymak istiyordu. Amcam Toby çanı eritip ondan bir top dökmenin daha akıllıca olacağını söyledi. Bir sonraki sefer amcamın nöbetçi kulübesinin her iki yanına 3'er adet olmak üzere toplam 6 tane pirinç sahro topu tedariki içindi. Ve kısa bir süre sonra daha büyük bir şeyler gerekti. Böylelikle de bütün boş zaman beygirsel maceralarda olması gerektiği gibi yarım inçlik ıvır zıvırla başlanan bu iş yüzünden sonunda babam av çizmelerini çekmek zorunda kaldı. Lisle'nin kuşatıldığı ve sonuna doğru Gent ve Bruges'in elimize düştüğü bir sonraki yıl amcam Toby uygun cephane konusunda dertleniyordu. Uygun cephane diyorum çünkü amcamın muhteşem topları baruta dayanıklı değildi. İyi ki de değildi, şimdi ailesinin şansı varmış. Zira kuşatmanın başından sonuna kadar gazeteler sonu gelmez top sesleriyle doluydu ve amcam Toby'nin muhayyilesi bu seslerle öylesine alevlenmişti ki tüm mülkünü topa tutup yerle bir edebilirdi. Dolayısıyla muhayyilesindeki sürekli topçu ateşini sürdürebilmek için özellikle kuşatmanın nispeten daha ciddi birkaç atılımı için bir sukadennium, bedel ya da halef olarak bir şey bulmalıydı ve bu bir şeyi başlıca özelliği mucitlik olan onbaşı kendine özgü yepyeni bir ateşleme sistemi geliştirerek sağladı. Ki eğer sağlamamış olsaydı askeri eleştirmenler dünyanın sonuna kadar bu sistemin amcam Toby'nin teçhizatının büyük desiratasından gerekli olan şeyler biri olduğunu söyler dururlardı. Sistemin nasıl bir sistem olduğunu açıklamayacağım. Zira genellikle yaptığım gibi yine konudan biraz uzaklaşmak niyetindeyim. 24. bölüm. Onbaşının talihsiz kardeşi zavallı Tom, Yahudi'nin dul karısıyla yaptığı evliliği anlattığı mektupla birlikte kendileri küçük ama değerleri büyük birkaç ıvır zıvırın yanı sıra bir de bir Montreux şapkası, tepesi yuvarlak, kulakları kapayan uzantıları olan bir tür İspanyol avcı şapkası ve Türk işi iki tütün çubuğu göndermişti. Montreux şapkasını sırası geldiğinde tasvir edeceğim. Çubuklara gelince hiçbir özellikleri yoktu. Her zaman olduğu gibi esnek, maroken gövdeleri vardı ve altın sırma ile bezenmişlerdi. Birinin ucu fil dişiydi, ötekinin ucu abanozdan ve gümüş kakmalıydı. Dünyadaki her şeyi başkalarından farklı bir açıdan değerlendiren babam, onbaşıya bu iki hediyeyi kardeşinin ona olan sevgisinin değil, iyi kalpliliğinin bir işareti olarak görmesi gerektiğini söyledi. Tom, bir Yahudinin şapkasını giymeyi ve onun çubuğuyla tütün içmeyi istememiş dedi. "Tanrı sizi kutsasın," dedi onbaşı. Aksini kanıtlamak için güçlü bir neden öne sürerek, "Olamaz böyle bir şey." Montreux şapkası kırmızı, çok yumuşak İspanyol kumaşından yapılmış, güzelce boyanmış, ön tarafta hafifçe bezeli açık mavi 4 inçlik bant dışında boydan boya kürkle çevrelenmişti. Ve Portekizli bir subayın ama yaya değil, sözcükten de belli olduğu gibi atlı, İspanyolca atlı binici demektir. Bir subayın şapkası olmalıydı. Onbaşı şapkanın kendisiyle de onu kendisine gönderenin adıyla da az böbürlenmezdi. Bu yüzden de özel günler dışında pek az giyer ya da hiç giymezdi. Ama gene de hiçbir Montreux şapkası bu kadar çok işe yaramamıştır. Zira bütün tartışmalı konularda ister askeri olsun isterse mutfağa ilişkin onbaşının haklı olduğundan emin bulunması koşuluyla şapka onun ya yemini ya iddiası ya da hediyesiydi. Anlatmakta olduğum olay da hediyesiydi. Eğer bu durumu zatalilerini tatmin edecek şekilde halledemezsem dedi onbaşı, kendi kendine andolsun ki Montreux şapkamı kapıya gelen ilk dilenciye vereceğim. Sözünü yerine getirmesi için fazla beklemesi gerekmedi. Çünkü ertesi sabah sağ tarafta aşağı Doyle ile Aziz Andrew kapısı arasında, sol tarafta da Aziz Magdalen ile nehir arasında hendeğin dış bayırında hücum başladı. Bu hücum savaşın en hatırlanmaya değer, her iki tarafın da yiğitçe ve inatla sürdürdükleri ve aynı zamanda en kanlı hücumuydu. Zira o sabah müttefikler 1100 asker kaybettiler. Amcam Toby her zamankinden daha ciddi bir biçimde hazırlandı. Amcam Toby bir akşam önce yatmaya hazırlanırken Rommel perukasını, adını Marlborough Dükü'nün 1706'da kazandığı zaferden alan, arkasında iki ucu fiyonkla bağlı uzun bir örgüsü olan peruka istemişti. Peruka yıllardan beri yatağının yanında duran eski askeri sandığın içinde ters yüz edilmiş olarak o sabahı bekliyordu. Peruka çıkarıldı, sandığın kapağının üzerine konuldu. Toby amcamın yataktan kalkar kalkmaz daha geceliğini çıkarmadan yaptığı ilk şey perukasını ters yüz edip başına geçirmek oldu. Sonra pantolonunu giydi, kuşağını ilikledi, kılıç kayışını taktı, kılıcını yarısına kadar içine soktu, tıraş olması gerektiği aklına geldi, kılıcını taşırken bunu yapmanın uygun olamayacağını düşünüp tekrar çıkardı. Asker paltosunu ve yeleğini giymeyi denediğinde perukayı da çıkarması gerektiğini fark etti. İnsan çok acele ettiği zaman hep olduğu gibi Toby amcam ancak saat 10'da dışarı çıkabildi. Yani her zamankinden yarım saat daha geç. 25. Bölüm. Amcam Toby mutfak bahçesiyle çayırı ayıran porsuk ağacından çitin köşesine henüz dönmüştü ki onbaşının kendisi gelmeden hücumu başlattığını fark etti. Burada biraz durup size onbaşının teçhizatının ve hücumun doruğundaki haliyle kendisinin nasıl göründüğünü, nöbetçi kulübesine yöneldiğinde amcam Toby'nin gözüne nasıl göründüğünü resmetmeme izin verin. Zira ne doğada böyle bir manzara mevcut bulunur, ne de doğadaki her türlü garip ve acayip şeyin bileşiminden böyle bir manzara oluşturulabilir. Onbaşı, onun küllerinin üzerinde yavaş yürüyün ey bilge kişiler, zira o sizin kandaşınızdı. Mezarındaki yabani otları temizleyin, ey iyi yürekli insanlar, zira o sizin kardeşinizdi. Ah onbaşı, burada olabilseydin şimdi, sana yemek ve barınak sağlayabileceğim bu anda, seni nasıl da bağrıma basardım. Montre şapkanı günün her saati ve haftanın her günü giyebilirdin. Giyilmez hale geldiğinde, sana onun gibi bir çift daha alırdım. Ama heyhat, heyhat, heyhat, zat halilerine rağmen bunu nihayet yapabilecek durumda olduğum bu anda, fırsat artık kaçtı, sen artık yoksun, dehan geldiği yıldızlara geri döndü ve senin o sıcak kalbin bütün cömert ve açık damarlarıyla birlikte küçülüp vadide bir çamur topağına dönüştü. Ama bu ilerideki ürkütücü sayfanın yanında bu ne ki? Orada yaratılmış varlıkların ilk ve en önde geleni olan efendinin askeri işaretiyle donatılmış kadife tabut örtüsüne bakıyorum. Orada seni, sadık hizmetkar, efendinin kılıcını ve kanını titreyen ellerle onun tabutu üzerine bırakırken, sonra da sana emrettiği gibi cenaze arabasını izlemek için yaslı atını yularından tutup götürmek üzere kül gibi bir benizle kapıya yöneldiğini göreceğim. Orada babamın kederi bütün sistemini alt üst edecek ve feylesofluğuna rağmen doğanın oluşturduğu buğuyu silmek için gözlüğünü iki kez çıkararak o madeni plaketi inceleyecek. Onun umarsız bir kederle biberiye otlarının üstüne yıkıldığını göreceğim ve haykıracak. Ah Toby, senin gibisini dünyanın neresinde bulabilirim ben? Merhametli güçler, siz ki bir zamanlar zavallı dilsizlerin dilini çözdünüz, kekemeleri konuşturdunuz, o korkunç sayfaya geldiğimde ne olursunuz beni esirgeyin. 24. Bölüm. O büyük desitarotumu sağlayabilmek, hücumun en ateşli anında düşmana aralıksız ateş etmek gibi bir şeyler yapmak gerekliliği konusunda bir gece öncesinden kararını vermişti onbaşı. Gel gelelim amcam Toby'nin nöbetçi kulübesinin iki yanına yerleştirilmiş altı sahra topunun birinden şehre karşı tütün tüttürecek bir aletten başka bir şey düşünememişti. Ve aynı zamanda bunu gerçekleştirmek için aklına gelen her aracı, hatta şapkasını bile kullanmaya yemin etmişti. Projelerinin başarısı uğruna bunda bir sakınca görmüyordu. Bunu zihninde biraz evirip çevirdiği zaman Türk işi iki çubuğunun her birinin ucuna güderiden yapılmış daha küçük üç boru ekler ve falya deliklerine uyan aynı sayıdaki çinko borulara bunları takıp da topun yanına kille sıvayarak tespit ederse, sonra da bal mumuna batırılmış ipekle bir güzel bağlarsa, altı sahra topunun hepsini birden sanki bir tek topmuşçasına kolaylıkla ateşleyebileceğini fark etti. Şimdi kimse kalkıp da bir takım ıvır zıvır ipuçlarının bulunup çıkarılmasıyla insan bilgisinin ilerlemeyeceğini söylemesin bana. Babamın birinci ve ikinci adalet yataklarını okumuş hiçbir kimse, yerinden doğrulup da hangi tür cisimlerin çarpışmasından sanatı ve ilimi mükemmeliyete eriştirecek ışığın doğabileceğini ya da doğamayabileceğini söylemeye kalkışmasın. Tanrım, onların ikisini de nasıl sevdiğimi biliyorsun. Kalbimin tüm sırlarını biliyorsun. Şu anda bu uğurda üzerimdeki gömleği çıkarıp verebileceğimi de biliyorsun. Sen aptalsın şendi, der, yücünüz, topu topu bir düzine gömleğin var, takımın bozulur sonra. Önemi yok. Yücünüz, ateşli bir araştırmacıyı tatmin edecekse eğer, yakıp tutuşturması için sırtımdaki gömleği derhal çıkarıp verirdim. İyi bir kav ve çelik, tek bir çakışta onu kuyruğuna kadar kavurabilir. Bunları içeride ateşleyerek bir şeyi, bir ihtimal dışarı çıkartabileceğini sanmıyor musunuz? Top kadar kesin. Şu projeye dönsen ya sen hele? Onbaşı gecenin büyük bölümünü kendininkini mükemmelleştirebilmek için uğraşmakla geçirdi ve toplarını ağzına kadar tütünle doldurup onların işe yarayacağından kesinlikle emin olduktan sonra tatmin olmuş bir halde yattı uyudu. 27. Bölüm. Onbaşı teçhizatını yerleştirmek ve amcam Toby'yi gelmeden düşmana bir iki salvo atışı yapmak üzere ondan 10 dakika önce süzülüp dışarı çıkmıştı. Bu amaçla altı sahra topunu nöbetçi kulübesinin önüne yan yana sağda ve solda üçerli gruplar halinde 1,5 yarda arayla dizmişti. Böylelikle onları daha kolay doldurabilecekti. Hem iki batarya tek bataryadan iyidir diye düşünüyordu. Onbaşı arkada, yüzü bu açıklığa dönük ve kanatlardan gelebilecek saldırılara karşı sırtını nöbetçi kulübesinin kapısına vererek mevzilenmişti. Sağdaki bataryanın fil dişi çubuğunu sağ elinin işaret ve baş parmakları arasında, soldaki bataryanın gümüş kakmalı abonaz olanını ise diğer elinin işaret ve baş parmakları arasında tutuyordu. Müfrezesinin ön safındaymış gibi sağ dizini sağlamca yere dayayan onbaşı, kafasında montürün şapkası, çapraz bataryalarını o sabah hücumun yapılacağı hendeğin dış bayırına bakan dış sipere doğru gayretle ateşlemekteydi. Başlangıçta niyeti, daha önce de söylediğim gibi düşmana bir ya da iki atış yapmaktan ibaretti. Ama ne var ki ateş seslerinin ve atış yapmanın keyfine kapılarak atıştan atışa geçen onbaşı, Toby amcam ona katıldığında hücumun doruk noktasına ulaşmıştı bile. Amcamın vasiyetini o gün yazmaya kalkışmaması babamın hayrınaydı.